Ayrım 2, sayfa 19. Bölüm 1. Savaşların getirdiği kadın devrimi. 1. İkinci meşrutiyet. İpek böceği kozasından çıkıyor. Türkiye'de kadınların sosyal hayata katılmaları ve kadın hakları genellikle Cumhuriyet dönemi ile ilişkilendirilir. Cumhuriyet dönemi bu konuda büyük bir sıçramayı ifade etse de Türkiye'de kadın devrimi esas olarak 2. Meşrutiyet 1908 ile başlar. Bu devrim tarım, hayvancılık, bahçecilik gibi işlerle uğraşan ve Osmanlı toplumunun ezici çoğunluğunu oluşturan kesimle değil, kentlerde yaşayan kadınlarla ilgilidir. Bunun nedeni köylü kadının zaten iş hayatı içinde bulunması, kentli kadının ise sosyal hayattan soyutlanmış olmasıdır. Tanzimat yıllarındaki batılılaşmanın yarattığı birikim, kadının özgürleşmesi ve toplumsal yaşama atılması açısından önemlidir. Bu dönemin kadın ve erkek aydınlarının en önemli isteği, kadının da erkek gibi eğitim alması, eğitim hakkından yararlanmasıdır. Batıdaki gelişmeler çok geçmeden Osmanlı toplumunun seçkin tabakalarını sarmış, yalnız erkeklerin yararlandığı eğitimle ilgili bazı kurumların ardından bunların kadınlarla ilgili olanları da açılmıştır. 1869 tarihli Marif Nizamnamesi 6-11 yaşları arasındaki tüm erkek ve 6-10 yaşları arasındaki tüm kızlar için ilk öğretimi zorunlu kılmıştır. 1876 tarihli ilk Osmanlı Anayasası Kanuni Esasi de Osmanlı İmparatorluğundaki kız erkek bütün çocukların ilk öğrenimini zorunlu kılmıştır. Türkiye'de ebe okulu 1845'te, kızların devam ettiği ortaokul 1859'da, kız öğretmen okulu 1870'te açılmış, kız liseleri ise 1913-1914 yıllarında İstanbul'da açılabilmiştir. Kız sanayi okullarının açılması daha eskidir. Kızların üniversiteye devam hakkı 1914'te gerçekleşmiştir. İnas Darülfünun'u üniversitenin konferans salonunda haftada 4 gün verilen derslerden ibarettir. Kızlar fakültelere de bu tarihten sonra girmeye başlamışlardır. Kızlar için açılan ilk fakülteler fen ve edebiyat fakülteleridir. Bu fakültelerden ilk mezunlar 1917'de verilmiştir. Kız Sanayi Nefise Güzel Sanatlar Okulu'nun öğrenime geçtiği yıl ise 1914'tür. Tanzimat döneminde kadınlara eğitim hakkının tanınmasına koşut olarak gazete ve dergilerde kadın sorunlarını ele alan yazılar da görülmeye başlanmıştır. Basın hayatında kadının yer alması ise 1868'de Terakki gazetesine ve bu gazetenin 1869'da ek olarak çıkardığı Terakki-i Muhaderat'a gönderdikleri imzasız mektuplarla başlamaktadır. Bunlarda kadınlara öğrenim hakkı, onlara çalışma olanakları verilmesi, çok karılılık ve kadın erkek eşitliği gibi konular ele alınmıştır. 1883-1884 yılında Arife Hanım tarafından ilk kadın dergisi Şükü Fezar çıkarılmıştır. 1880'lerden sonra bir kadın yazarlar grubu ortaya çıkmış ve 1895'te Hanımlara Mahsus gazeteyi yayımlamaya başlamışlardır. Türkiye'de kadın hareketinin su yüzüne çıkışı kozasından çıkan ipek böceği gibi 1908 ikinci meşrutiyeti ile mümkün olabilmiştir. 20. yüzyıl başlarında batıda kadın hakları konusunda önemli gelişmeler olmuştur. Kadın dernekleri ve birlikleri kadınların siyasi ve toplumsal hakları için mücadele etmektedirler. 20. yüzyılla birlikte kadınların çağı başlamıştır. Kadınlar bu dönemde isteklerini daha kesin hatlarla dile getirmeye başladılar. Osmanlı toplumuna hürriyet gelmişti. Kadınlar da bundan tam olarak yararlanmalıydılar. Toplumda bir yerleri olmalı, kamusal yaşayışa katılmalı, çeşitli işlere girerek hayatlarını bağımsızca kazanabilmeliydiler. Eğitim olanaklarından tam olarak yararlanmalıydılar. Üzerlerindeki yasaklar kalkmalı, giyimde özgür olmalılar. Çok karılı evlilik ve erkeğin boş ol demesiyle gerçekleşen boşanma kalkmalıydı. Bu isteklerini gerçekleştirmek için kadınlar dernekler kurdular, dergiler, hatta günlük gazete çıkarmaya başladılar. Gazetelerde kadın sayfaları yayımlanmaya başlandı. Dönemin kadın hakları savunucularından en önde gelenleri, Balkan, Birinci Dünya, Kurtuluş Savaşları ve Cumhuriyet döneminde de çeşitli görevler üstlenecek olan Halide Edip, öğretmen Nakiye Hanım, Nezihe Muhittin'dir. 1908 meşrutiyetini izleyen yıllarda çok sayıda kadın derneği kurulmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısında açılan okullar çok sayıda mezun vermişler, gerek basında gerek edebiyatta okuyan ve okunan kadın sayısı artmıştır. kadınlar çalışma yaşamına girmişler ve ülke kaderini tayin konusunda çekingen adımların arifesine varmışlardır. Artık öğretmen, ressam, yazar, işçi kadınlar söz konusudur. Geleneksel ev işi rollerinden birbiri ardı sıra gelen savaşların da etkisiyle sıyrılıp ulusal çıkarların bilincinde yurttaşlara dönüşmektedirler. 4 Nisan 1913'te ilk sayısı yayımlanan Günlük Kadınlar Dünyası gazetesinde özgürlük patlaması şöyle ifade ediliyor. 3-4 senelik meşrutiyet hayatımız memleketimizde birçok ihtiyaçların mevcut olduğunu gösterdi. Senelerce olgunlaşmaya, gelişmeye ilgisiz kalan Osmanlı, hayatımızın her aşamasında bir yeniliğin, hakiki bir inkılabın gerekli olduğunu bize anlattı. Yazıya göre, baskıcı idarenin sıkıştırması altında sesine kuvvet veremeyen kadınlık, meşrutiyet hayatının verimliliğinden istifade edebildi, daha fazla bir kültüre erişti. Kadınların eseri olan ilk örgüt, Fatma Aliye Hanım'ın daha önce cephedeki askerler için yardım toplama girişiminden esinlenerek Cemiyet-i İmdadiye adıyla 1908'de kurulmuştur. Derneğin amacı Rumeli sınırlarında çarpışan askerlere kışlık çamaşır ve benzerlerini sağlamaktır. Çarpışmalar sona erince dernek de gereksiz sayılarak dağıtılmıştır. Cahit Çaka, Tarih Boyunca Harp ve Kadın, sayfa 86. Kurtuluş Savaşı yıllarına gelindiğinde Türk kadınları öğretmenlik, hemşirelik gibi mesleklerde çalışmaktadır. Üniversiteye devam edebilmektedir. Gazete, dergi yazarlığı yapabilmekte, hatta bunları çıkarabilmektedir. Bolu isyanını anlatan bir kaynakta yüksek ücretle vazifeye alınan Bolulu erkek ve kadın memurlardan söz edilmektedir. Bunlar merkez komutanlığı emrinde çalışmakta, saklı suçluları ve silahlarını teslim etmemiş olanları haber vermekte ve yakalanıp ceza almalarını sağlamaktadırlar. Sayısı az olmakla birlikte kadınlar tarafından yönetilen işletmeler de vardır. Avanas, Konya'da Zehra adındaki bir kadının kendi girişimiyle Zehra Hanım Lokantası adıyla bir lokanta işlettiğini Babalık Gazetesi'nin 1 Ekim 1921 tarihli sayısını kaynak göstererek belirtmektedir. Ne var ki bu kadın savaş nedeniyle Konya'ya gelen göçmenlerdendir. Ahmet Avanas, Milli Mücadele'de Konya, sayfa 215. 2. Türk kadınlığının özgürlükçülüğü ve yurtseverliği. Başlangıcından beri Türk kadın hareketi yurtseverdir. Daha Tanzimat'ta ve birinci meşrutiyetin ilanını izleyen tarihlerde Osmanlı aydınları Namık Kemal gibi yurtseverlerin vatan şiirleri ile kişilik kazanmışlardır. O Namık Kemal ki insan vücudunun hamur mayasının vatan toprağı olduğunu, vatan yolunda parçalanmanın insanı üzmemesi gerektiğini bir kasidesinde dile getiriyordu. Vatan mersiyesinde, vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yo imiş kurtaracak bahtı kara maderini diye yakınmıştır. Vatan türküsünde düşmanın karşıda hazır silah beklediğini, yiğitlerin vatan imdadına koşması gerektiğini yazarak cümlemizin validemizdir vatan, herkesi lütfuyla odur besleyen dizeleriyle Kurtuluş Savaşı kadınlarının da kullanacağı vatan ana temasını işlemiştir. Ona göre vatan için ölümden korkulmaz. Çünkü altı da bir, üstü de birdir yerin. O, vatan şarkısında ise batı sömürgeciliğinin dağıtmak ve el koymak istediği vatanı savunanlara, can korkusu gezmez ovamızda, dağımızda, her guşede bir şiir yatar toprağımızda dizeleriyle cesaret vermiştir. Şiir Aslan. Batı sömürgeciliği yüzyılın başlarında emperyalizme dönüşerek Türkler üzerindeki şiddetini artırmıştır. Aydın Türk kadınları erkekleri gibi Namık Kemal'in vatan mersiyeleriyle büyümüşlerdir. Türk aydınlanmasının güçlü kalemi Tevfik Fikret de ölümü 1915 aynı zamanda bir yurtseverdir. O Ferda, Yarın şiirinde şöyle diyordu. Senin bugün cennet kadar güzel vatanın var. Şu gördüğün zümrüt bakışlı, ince gülüşlü kızcağız kimdir bilir misin? Vatanın. Şimdi saygısız bir göz bu nazlı çehreye Allah esirgesin, kem bir gözle baksa tahammül eder misin? Birinci Dünya Savaşı 1914-1918, başta sanayileşmiş Batı ülkeleri olmak üzere bütün dünyada toplumsal ilişkileri, bu arada kadın erkek ilişkilerini alt üst etmiştir. Savaş öncesinde kendi ülkelerinin siyasal ve ekonomik sistemlerini değiştirmeye yönelik ve bu nedenle daha evrenselci ve internasyonelci olan kadın hareketi, savaş çıktıktan sonra bir şaşkınlık dönemi geçirmiş ve çoğu ülkelerin kadın hareketleri savaş sırasında kendi ülkelerinin yanında yer almıştır. Bu durum uluslararası kadın hareketini parçalamıştır. Süheyla Kadıoğlu, 20. Yüzyıl ve Kadın, Batı Ülkelerinde Kadın Hareketleri, sayfa 37 ve devamı. Osmanlı kadınlarının savaş öncesinden de başlayarak emperyalizm karşısında kendi ülkelerini savunmaları doğaldır. Bu, onların kadın enternasyoneline ihanet ettiğini göstermez. Çünkü bilindiği gibi enternasyonalizm ancak eşitler arasında olursa bir anlam kazanır. Türk kadınlarının yurtseverliği, vatan savunmasına katılmaları, aksine gerçek bir enternasyonele gitmenin ön koşuludur. Halide Edip bu dönemin kadın hareketini anlatırken şöyle diyor. Bir kadın evvela Osmanlı, bir vatanperverdir. Vatanın hukuku kadınlık hukukundan 1000 kat mühim ve muhteremdir. Aktaran Ayşegül Yaraman, sayfa 55. İkinci Meşrutiyet'teki kadın hareketinin mücadele programını anlamak için Kadınlar Dünyası adlı gazetenin yayınlarından bazı örnekler vermekte yarar vardır. Bunlar ikinci Meşrutiyet'in yarattığı kadın hareketinin yüksek bir bilinçle harekete geçtiğini gösteriyor. İmtiyaz sahipliğini Nuriye Ulvi'nin, sorumlu müdürlüğünü Emine Seher Hanım'ın yaptığı gazetenin kadın hakları ve kadının yükselmesi konusunda ilham kaynağı Fransız İhtilali, o günkü Batı Avrupa, Japonya olduğu kadar Rusya sınırları içinde yaşayan Kuzey Türklüğündeki kadının ulaştığı ileri düzeydir. Gazetenin 4 Nisan 1914 tarihli 138. sayısında geçenlerde öldüğü belirtilen ve saygıyla anılan gazeteci Fatma Feride anlatılırken belirtildiğine göre, Rusya'daki Müslümanlar, özellikle Kuzey Türkleri 10-15 yıldan beri şaşılacak eserler vermeye başlamışlar, taassuf ve cehalet yüzünden uyuşuk bir durumda bulunan düşünceleri uyandırmışlar, kız ve erkek çocukları okutmuşlar, hüner sahibi olmuşlar, mutlu bir hayat yaşamaya başlamışlardır. Tiyatrolara, konserlere, bahçelere gitmeyi, kadınlara özel toplumsal işlere katılmayı, ev işleriyle birleştirmeyi öğrenmişlerdir. Yazıda hem gazeteci, hem öğretmen, hem de tam anlamıyla ana ve eş olan Fatma Feride Hanım'ın yaptıkları sıralanmaktadır. Kadınlar Dünyası, sayı 138, 4-4-1914'ten Kadınlar Dünyası, Aylık Dergi, sayı 9, Haziran 2000, sayfa 48. Başka bir sayıda ulusal ayaklanmalarda ve savaşlarda kadınlığın kendini gösterdiği, önemli roller oynadığı anlatılırken, şu son zamanlarda Dağıstan İslam kadınlarının Ruslara karşı savaşlarında gösterdikleri cesaret ve kahramanlığın hala dillerde destan olduğu belirtilerek şu ilginç saptamada bulunulmaktadır. Hayatını yönetmek isteyen millet, en güç dönemlerinde kadınların kuvvetini arar, bulur. Fransız İhtilali ile ilgili dönemden örnek verilirken de şöyle deniyor. Fransız inkılabını izleyen erkeklerimiz pek iyi bilirler ki en mühim rolleri kadınlar oynamıştır. Komünlere taraftar olan kadınların gördükleri işleri, gösterdikleri cesaretleri erkekler gösterememiştir. Versailles askerlerine karşı boğaz boğaza savaşan kadınlar idi. Akıllara durgunluk verecek derecede olan cesaretleri inkar edilemez. Bir millet için kadınlığı önemsememek kadar büyük bir hata olamaz. Kadınlar Dünyası, sayı 38, 11-5-1913'ten Kadınlar Dünyası, sayı 20, Mayıs 2001, sayfa 48. Kadın hukuku köşesinde ilk çağdan beri çeşitli milletlerde kadının durumunu anlatan gazete, Batı merkezli bir anlayıştan uzaktır. Kadınlar Dünyası, erkekler yüzünden asırlarca, hatta dünya olalı çekmekte olduğumuz zulmün ortadan kaldırılmasını, bugün biz erkeklerin ihsanı olarak istemeye tenezzül eder miyiz? Biz kadınlar, kadınlık dairesinde göstereceğimiz yükselme ve mevcudiyet sayesinde erkekleri insanlık görevlerine mecbur edeceğiz diye yazarak, kadınları haklarını almak için mücadeleye teşvik etmektedir. Kadınlar Dünyası, 4-4-1913'ten. Kadınlar Dünyası, sayı 1, Ekim 1999, sayfa 48. Gazete, Esirgeme Derneği ve Kadınlar Hayır Cemiyeti hakkında görüşlerini belirtirken İstanbul'da sanayi malları hakkında dükkanları gezerek bir araştırma yaptığını, binlerce çeşitten oluşan kağıtçı dükkanında bile Türk el emeğinin olduğu bir kibrit çöpü bile bulamadıklarını, hepsinin Avrupa ürünü olduğunu saptadıklarını belirterek, bizim servetimizin geliri yavaş yavaş değil, baş döndürücü bir hızla Avrupa'nın eteğine saçılıyor. Bu hale ağlamak, teessüf etmek fayda vermez diyerek her şeyden önce ülkede işçilik hayatının geliştirilmesini önermektedir. Kadınlar Dünyası Sayı 8, Mayıs 2000, sayfa 48. Esirgeme Derneği'nde 2 yıl umumi katip olarak çalıştığını söyleyen Nezihe Muhittin, yoğun çabaları sonucu yabancı malı satan dükkanların gözle görünecek kadar tenhalaştığını belirtiyor. Ayşegül Baykan ve Belma Ötüş Basket, Nezihe Muhittin ve Türk Kadını, sayfa 105. Gazete, kadınların özgürleşmesinin iş hayatına atılmalarıyla mümkün olabileceğinin bilincindedir. Ve bunun içinde ısrarlı yayınlar yapmıştır. Ne yapmak lazım geldiğini söyleyelim. Evvela çalışmaya karar verelim. Bir kere bu kararı alırsak yapılacak şeyler bulunur. Çalışmak için bir çığır açmaya bakalım. Evde para olunca yapılamayacak iş yoktur. Gazetede bir aile sandığı kurulması önerilerek bunun yararı şöyle anlatılıyor. Küçük bankamsı bir şey meydana getirelim. Hem ihtiyaçlarımızı kendimiz gideririz hem de paramız çoğalır. Yabancılardan yakamızı kurtarırız. Dokuma tezgahları kurulmasını isteyen gazete bunu en az 100 bin üye ile yapmayı hayal etmektedir. Kadınlar Dünyası 29.4.1913'ten Kadınlar Dünyası sayı 15 Aralık 2000 sayfa 48. 21 Nisan 1913 tarihli sayıda yayımlanan bir yazıda medeni bir millet, diğer medeni milletleri kendini ezdirmemek, yutturmamak için savunma araçlarını canlandırır. Bu araçlar çok ve çeşitlidir. En büyük kuvvet ekonomidir, sanattır, işçiliktir. Çarşılarımızdaki mağazalarımıza bakalım. Hep Avrupa'da yapılanlarla süslenmiş değil mi? Paramızı almak, bizi sefil, muhtaç, hatta esir etmek için değil mi? Of, Avrupa'nın ekonomik boyunduruğu altından bu zavallı milletimizi kim kurtaracak? Denilmektedir. İşimiz hep buna benzer başlıklı bir yazıda çocuklarımızın yiyeceğini bile Avrupa gönderiyor, çocuklarımızın gürbüz olmasını bile Avrupa düşünüyor, ileride bunlar iyi yük taşısın, iyi hamallık yapsın demek istiyor denilerek Nestle şirketinin bir ilanı örnek gösteriliyor. Aman yarabbi ne garip mahluklarız, atıl bir milletiz, cebimizdeki paralarımızı hem de yığın yığın paralarımızı bizimle katiyen münasebeti olmayan yabancı bir şirkete veriyoruz. Bizim hiç hekimimiz, bizim vatanını, vatan çocuklarını seven hiçbir insanımız yok mu? Kadınlar Dünyası 21.4.1913'ten Kadınlar Dünyası sayı 17 Şubat 2001 sayfa 48. Kadınlar Dünyası çalışma hayatına atılmak isteyen kadınlara zorluk çıkarıldığından yakınmakta, örnek olarak da telefon şirketinin eleman ilanı üzerine başvuran bazı Osmanlı kadınlarına zorluk çıkarıldığını göstermektedir. Nafia, Bayındırlık Bakanlığından ve Telefon İdaresi'nden özür beklendiğini yazmaktadır. Gazetelerin suskunluğunu kınayarak Osmanlı kadınlığına karşı bu alçaltıcı sessizlik nedir diye sormakta. Ne elim hayatımız var, uyuşukluk içinde boğuluyoruz, biz Osmanlı kadınları hakkımızın, varlığımızın genel hukuk arasında tasdik edilmiş olduğunu görmek istiyoruz denmektedir. Kadınlar Dünyası sayı 26, 29.4.1913'ten Kadınlar Dünyası sayı 16, Ocak 2001, sayfa 48. Gazete özgürlük tanımını kendine sahip olan insanın her şey için istediği gibi düşünmesi, istediği gibi karar vermesi, istediği gibi yerine getirebilmesi, o işin güzellik ve çirkinliğini de istediği gibi yargılayabilmesidir biçiminde yapmaktadır. Kadınlar Dünyası sayı 40. 19.5.1913'ten Kadınlar Dünyası sayı 21 Haziran 2001 sayfa 48. Kadınlar Dünyası'nın İslam dininin kadınlara bakış açısı konusundaki değerlendirmesi de önemlidir. Mükerrem Belkıs imzalı Ulusa ve Hükümete Sesleniş adlı yazıya göre kadınların haklarını dinimiz ve insanlığımız vermektedir. Kutsal dinimiz buyurduğu halde bu hak zorla kadınların ellerinden alınmaktadır. Rusya, Müslümanlarının üniversitelerde okuyabilmesi bunun kanıtıdır. Türk kadınlarına bu hakkı vermeyecek olanlar Tanrı'ya, insanlığa karşı geleceklerdir. Cahil, korkak, cılız, ahlaksız analardan doğacak ulus nasıl olur da yaşar ve düşmanlardan öcünü alır? Kadınlar Dünyası sayı 86, 28.6.1913'ten Kadınlar Dünyası sayı 25, Ekim 2001. Kadınlar Dünyası'nın 1921 yılına kadar yayın yaptığına işaret edilmektedir. Günlük gazete iken aylık olmuş, herhalde birçok kez yayınına ara vermiştir. Ayşegül Yaraman, Resmi Tarihten Kadın Tarihine, sayfa 46, evdeki son sayı 7 Mayıs 1921 tarihini taşıyan 194. sayıymış. Haftalık gazetenin mütarekenin imzalanmasına yakın bir sayısında şu ilan yer almaktadır. Kadınlar Dünyası Türkiye'nin en mükemmel kadın gazetesi, hanımları eğlendirir, fikri ve ahlaki tekamülüne hizmet eder. Haftalık Gazete, sayı 17, 13-10-1918, sayfa 12. Balkan Savaşı yıllarında yukarıda işaret ettiğimiz yazıları yayımlayan bir gazetenin Kurtuluş Savaşı yıllarında çok daha yüksek bir yurtseverlik bilinciyle ülkenin bağımsızlığı için yayın yapması ve iz bırakması beklenirdi. Gazeteyi çıkaran Nuriye Ulviye Civelek, 1913'te İttihat ve Terakki karşıtı Mevlanazade Rıfat'la evlendiği, gazeteyi gerçekte onun çıkardığı veya çıkarmaya devam ettiği belirtilmektedir. Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap, sayfa 96-97. Bu savın doğru olması ihtimali kuvvetlidir çünkü gazete Kurtuluş Savaşı yıllarında hiçbir iz bırakmamıştır. Daha sonra Serbestliği ve 1919'da Hukuku Beşer adlı gazeteyi çıkaran Mevlanzade gazetesinde damat Ferit hükümetine bazı sorular yöneltirken ordu komutanlarını Ali Sefiller, daha doğrusu haydutbaşıları olarak nitelendirdiği için 24 Mart 1919'da Mustafa Kemal tarafından Harbiye Nezaretine yazılan bir yazıda ahlaksızlık ve sefil bir vicdansızlıkla suçlanarak hakkında kanuni işlem yapılması istenmiş, bakanlık mektubu Hukuku Beşer'e göndermiş, Mevlanzade Mustafa Kemal'i mahkemeye vermiş ve dava görülemeden kalmıştır. Sadi Borak, Öyküleriyle Atatürk'ün Özel Mektupları, İstanbul 1980, Çağdaş Yayınları, sayfa 139. Mevlanzade Rıfat, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 150'likler listesine alınmıştır. İlhami Soysal, 150'likler, 2. baskı, Mart 1985, Gür Yayınları, sayfa 62. Mevlanzade Rıfat, 1929'da Halep'te Kurtuluş Savaşı aleyhine bir kitap da bastırmıştır. Mevlanzade Rıfat, Türkiye İnkılabı'nın İç Yüzü 1 ve 2. Fasıl, Halep, 1929, 176-179 sayfalar.